bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Bahadır'ın Hikayesi Bülent Arpat Basım Ceylan Offset Samsun 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Bülent Arpat, Hava Harp Okulu mezunu. 12 Mart 1971 askeri darbesi sonrasında üsteğmen iken tutuklanmış, 1974 affı ile özgürlüğüne kavuşmuştur. 1982'de Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirmiş ve o tarihten itibaren de Samsun'da diş hekimliği yapmaktadır. 1991-1995 DSP Samsun Milletvekili adayı olmuştur. Bazı yerel gazete ve dergilerde de köşe yazarlığı yapmakta olup, bu ilk kitabında 68 olaylarına küçük bir ışık tutmayı amaçlamaktadır. Başlarken İnsanlar gider, şarkılar kalır. Şarkılar var uzun, yüzyılları dolanır. Şarkılar var kısa, söylendiği yerde kalır. Şarkılar var, benim şarkılarım. Söyletmezler, içimde kalır. Aziz Nesin. Ben şimdi sizlere dilden dile söylenen eski bir güfteyi besteleyip şarkı yapmak istiyorum. Notaları 68 kuşağının gepe genç insanlarından oluşan bu şarkıyı da izninizle 68'in şarkısı diyorum. İnanıyorum ki bu şarkı çağları atlayacak ve klasik müzik repertuarındaki şerefli yerini mutlaka alacaktır. Belki zaman zaman unutulacak veya unutturulacak, bazı da hatırlanacak ama varlığını hep koruyacak ve gelecek kuşaklarda bu şarkıyı ara sıra da olsa mırıldanacak. Kimileri tarihi yapar, kimileri de yazarmış ya. 68 kuşağının yakın tanı olarak ben de sizlere tarihi yapanları yazacağım. Bakınız bu gençler ne korkarlardı ne de fazlaca kahraman, koşarlardı haksızlık gördükleri an. Yok terleri akacakmış, yok damarlarındaki kan ya da gidecekmiş bedenlerindeki o emanet can. Hiç umurlarında bile değildi inan. Ben bu on binlerin sadece birini anlatacağım. Ona da Bahadır diyorum ve Bahadır'ın şahsında da on binleri anlatıyorum. Yani benim anlatacağım kişi de bu on binlerden birisi. Hadi hep birlikte okuyalım. İşte bir devrin hikayesi. Devre arkadaşlarım 1967 Hava Harp Okulu mezunlarını ithaf ediyorum. Bu hikaye kimin? Bu hikaye 68'li yıllarda 18-20 yaşlarını sürenlerin hem bakan hem de görenlerin hikayesidir. Bu hikaye çocukluğunda topaç ve çember çevirmiş, yerli malı kullanmış, ip salıncakta sallanmış, tutum haftaları yapmış, yavru kurt olmuş, fakirlikten benzis olmuş, Amerikan yardımı süt tozunu içerek sözde doymuş olanların hikayesidir. Bu hikaye yurdunu, insanını ve tüm insanları sevenlerin, toplumun çıkarlarını kişisel çıkarlarının üzerinde tutanların, geceleri yataklarında yarı aç yarı tok yatanların, sevgiyle yoğrulmuş, kurşunla vurulmuş, dağ başını duman almışken yürümüş olanların hikayesidir. Bu hikaye haram olana bakmamış, kulağına küpe takmamış, kimse için kına yakmamış, süte su katmamış, arkadaşlarını satmamış, yar koynunda bir kez bile yatmamış olanların hikayesidir. Bu hikaye genç yaşında erenlerin, kendini halkına verenlerin, atayı hep övenlerin, simitçiyi kovaladığı için zabıtayı dövenlerin, tek lokmasını başkasıyla bölenlerin ve gerektiğinde aslanlar gibi ölenlerin hikayesidir. Kısaca bu hikaye, hikayenin kahramanı Bahadır'ın şahsında 68 kuşağının hikayesidir. Bahadır doğuyor. Çankırı'da soğuk bir Mart gecesi, hatta gece yarısı, Saniye Hanım'ın sancıları artmış. Üsteğmen olan kocası o gece nöbetçi olduğundan Saniye Hanım 2 yaşındaki oğlu ile evde yalnız kalıyor. İnlemeleri duyan komşular hemen hazır doğum uzmanına yani mahalle ebesine haber veriyorlar. O zamanlar her mahallede birkaç ebe bulunurdu. Bunlar şimdiki kadın doğum uzmanlarının görevini yaparlar. Ancak az para, çok teşekkürle çalışırlardı. Oysa şimdiki kadın doğumcular yemin olsun ki hamilenin karnındaki çocuğunu alırken sırtındaki gocuğunu da alırlar. Şairin dediği gibi o zamanlar insanların değeri madde ile ölçülmezdi. Biri ağlıyorken başka biri gülmezdi. İşte bu ebeler doğurttukları bebeğin ikinci annesi sayılırlardı. Ağız kavgalarında, küfürleşmelerde ebelerin de oraları buralarıyla muhakkak uğraşılırdı. Nerede kalmıştık? Ha evet, Bahadır o gece doğdu. Ancak doğum bayağı zor olmuştu. Kendileri dünyaya ters olarak gelmeyi tercih etmiş ve annesine de epey acı çektirmişti. Ama sonunda Saniye Hanım'ın Koç burcundan koç gibi bir oğlu olmuştu. Bahadır dünyaya geliyorken aynı dakikalarda ülkede binlerce bebeğin daha göbek bağı kesiliyordu. Ömerler, Mehmetler, Ayşeler, Bülentler, Denizler, Tayfunlar, Salihler ve daha binlercesi. Sene 1947. Başbakan Recep Peker. İleride tüm ülkede 68 kuşağı olarak devrim rüzgarları estirecek, cezaevleri ve işkencelerle tanışacak, çoğunlukla da genç yaşında sakat kalacak veya ölecekler işte bu 47'lilerdir. Sizin anlayacağınız bu kuşak üzerine çizgi çekilmiş, iptal edilmiş bir kuşaktır. Doğduğunda Bahadır'ın kafası biraz ezikçe, biraz da sivricedir. Annesi hamileliğinde onun 2 yaş büyük ağabeyini sürekli kucağında taşıyıp karnına bastırırmış. Bu sivriliğin, ezikliğin nedeni de meğersem buymuş. Anlaşılan çocuğun başını daha doğmadan ezmişler. Bahadır'ın kafasındaki sivrilik kısa zamanda düzelecektir. Ancak kafasının içindeki düşüncelerindeki sivriliğin düzelmesi ise bayağı uzun zaman alacaktır. Bartın'a geliş. 1950'lerin Bartın'ı. Çankırı'dan Zonguldak istikametine giden kara tren Kokaksu istasyonunda duruyor. Aşağı inen Bahadır ve ailesini "Haydi Bartın, Bartın!" diye bağıran yaşlı bir çığırtkan çekiştirerek bir otobüse sıkıştırıyor. Otobüs de otobüs olsa bari. Kamyondan bozma, tahta kasalı külüstür bir şey. Kara trenden bile yavaş giden otobüsten dışarı bakıldığında göz alabildiğince uzanan yemyeşil tarlalar, kan kırmızı gelincikler, ağaçlarda binlerce kuş ve kulaklarda cikcikler. Hafiften esen rüzgar uzaklardan yanık bir türküyü de beraberinde getiriyor. Şimdi yolcular sus pus olmuş, çıt yok. Herkes pür dikkat türküyü dinliyor. Aman ey, aman ey. Oyna güzelim oyna, bu dünya kalmaz sana. Yar yar aman, yanasın aman. Sen benden geçtin ama ben senden geçmem aman, hey hey. Anasına kızına, sandıktaki bezine, duvardaki sazına, yandım ela gözüne. İşte Aman isimli meşhur Bartın türküsüyle birlikte kasabanın girişindeki kemer köprüye nasıl geldiğinizi anlayamıyorsunuz. Bu köprü Osmanlı'dan kalma olup yumurta akından yapılmış harcı ile meşhurdur. Yerli halk atom bombasının bile bu köprüyü kolay kolay yıkamayacağına inanmış. Köprüyü geçer geçmez tahta kafeslere konulmuş binlerce canlı tavuk dikkati çekiyor. Sıra sıra kamyonlar istif ediliyorlar. Bilindiği gibi 1950'li yıllarda soğutmalı kamyonlar olmadığından tavuklar gideceği yerlere canlı olarak yumurtalar da içi saman dolu sandıklarla nakledilirdi. Bartın'dan 1920'li yıllarda Almanya'ya hem de günlük yumurta ihraç edildiğini çoğunuz bilmiyordunuz değil mi? İşte şimdi benden duymuş oldunuz. Otobüs Kemer Köprü'de birkaç yolcu indirip oflaya puflaya yoluna devam ediyor. Tam bu sırada aman Allah'ım o ne pis koku. Otobüsün içi dayanılmaz bir pis koku ile doluyor. Meğerse bu koku sol taraftaki yemenicilerden geliyormuş. Eskiden şimdilerdeki gibi hazır ayakkabı nerede? İşte bu yemenicilere sipariş veriliyor. Ölçü, prova filan derken haftalar sonra ustanın keyfi geliyor ve ayakkabınızı alıyorsunuz. Şükürler olsun o kokudan sağ salim kurtuluyor ve ilerlemeye devam ediyoruz. Karşımızda çok güzel bir şadırvan göze çarpıyor. Bu şadırvanın ilginç olan özelliği ise her hafta kalemi kırılan en az bir kişinin burada idam edilmesi. O seneler idam cezaları halka açık olarak infaz edilir ve idam sehpası da ibret-i alem olsun diye bir gün meydanda bırakılırdı. Öğrenciler bile sabahleyin okula gitmeden önce buraya uğrayıp acaba idam olayı var mı diye bir bakarlardı. Tahta kasalı otobüs aşağı çarşı denilen yerde itfaiye müdürlüğünün tam yanında yolcularını boşaltıyor. Bahadırlar 1950 senesinde babasının tayini nedeniyle geldikleri Bartın'ı işte burada ayak basıyorlar. Ellerinde hurç ve bavullarla İstanbul'a göç eden taşralılar gibi salına salına yürüyorlar. Gide gide bir pazar yerine varıyorlar. Satıcısı da alıcısı da hep kadın. Zaten buraya da kadınlar pazarı deniliyormuş. Pazardan aşağı doğru giderken meşhur Bartın cezaevinin yanından geçiliyor. Etrafta bahçeler içinde ahşap eski Türk evleri göze batıyor. Bu evlerden birisinin önünde Bahadır'ın babası Yüzbaşı İlbey, işte Bartın'daki evimiz burası diyor ve içinde 8 senenin geçeceği Kırtepe mahallesindeki eve hep beraber giriliyor. Bahadır topaç ve çember çevirmeyi, çelik çomak oynamayı, uçurtma yapmayı, hatta kızlarla doktorculuk oynamayı bile burada, Bartın'da öğreniyor. Seneler sonra diş doktoru olduğunda öğrenmiş olduğu iğne yapma ve muayene tekniğinin çocukluğundaki teknik ile pek ilgisi olmadığını anlasa da, yine de doktorculuğun doktorluktan daha zevkli olduğunu her zaman kabul ediyor. Ailece gezintiye çıktıkları bir pazar günü Ordu Yeri denilen mahallede bir sünnet evinin yanından geçmekteler. Tam bu sırada yüzbaşının bir tanıdığı çıkıyor ve kendilerini sünnet evine davet ediyor. Davetliler arasında papyonu ve takım elbisesiyle sanki Amerikan film afişlerinden düşmüş gibi yakışıklı bir adam hemen göze çarpıyor. Kendileri Bartın Belediye Başkanı Kemal Samancıoğlu'ymuş. Kısa bir tanışma faslından sonra evdeki saz heyeti çok hareketli oyun havaları çalmaya başlıyor. Ortada bir köçe kıvırta kıvırta oynamakta, hem de vallahi düşman çatlatırcasına oynamaktı. Şu anda sesinizi duyuyor gibiyim. Köçek nedir diyorsunuz? Efendim, elinde zil, belinde etek, hemi de erkek olan dansözlere köçek deniliyor Anadolu'da. Bilirsiniz, bizde her yerde bayan dansöz oynatılamaz, ayıptır ve de günahtır. Ama erkeğin kadın kılığında kadın gibi kıvırtarak oynaması usulü uygundur nedense. Başta Mısır olmak üzere birçok İslam ülkesinde köçeklik geleneği yaygındır. Yani tutucu ülkelerde ve tutucu kesimlerde erkeklerin bu türlü kıvırtması normal kabul edilebiliyor. Ne ilginç tesadüftür ki bu tür ülkelerde politikacılar da aynı köçekler gibi kıvırtkan oluyorlar maalesef. Bahadır ve babası gazete almak için bir gazete bayine girdikleri bir gün Cemal Aliş'i tanıma fırsatını buluyorlar. Cemal Aliş'in de kim olduğunu tabii ki bilmiyorsunuz. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1924 senesinde Bartın'da bir gazete çıkmaya başlıyor. Adı Bartın olan bu gazetenin kurucusu işte bu Cemal Aliş'tir. Türkiye'nin ilk birkaç gazetesinden biri olan bu gazete bugün bile 75 senedir aynı isimli oğlu tarafından çıkarılmaktadır. Bartın'da ilginç olan yalnızca o değildi ki. Örneğin sadece o devrin delikli paralarını 1 kuruş, 2,5 kuruş sadaka olarak kabul eden ve onları ipe dizip tesbih yapan çarşının dilencisi, kasabanın delisi, herkesin sevgilisi Deli İbrahim nasıl unutulur ki? Hele hele 1950'lerin Bartın'ını anlatırken savcı Memduh Bey'den, Sezgin bahsedilmezse haksızlık edilmiş olur. Bu kadar güzelliğin bir araya geldiği Bartın'da o seneler neredeyse her gün bir cinayet işlenirdi. Yani asayiş Berkemal değildi. Savcı Memduh Bey de işte bu konu üzerine ciddiyetleydi. Hani yanından geçtiğimiz o şadırvan vardı ya, savcımız her hafta işte orada idam sehpası kurdurur ve en az bir kişinin ayağını yerden keserdi. Şimdi kim nasıl düşünürse düşünsün. Bartın'da asayiş işte bu şekilde hizaya gelmişti. Hatta birçok İstanbul gazetesi de bu olaydan uzun uzun bahsetmiş, Bartın'ı örnek olarak göstermişlerdi. Bartın, Karadeniz'de kıyıdan 20 kilometre kadar içeridedir. Deniz burada 8-10 kilometre bir kama gibi içeriye girerek Bartın Irmağı ile birleşir. Bu bölgeye de Boğaz adı verilmiş. Denizle gökyüzünün mavisi, ormanla ırmağın yeşili burada öyle güzel kucaklaşıyor ki, bu muhteşem güzelliği görmeyen manzara gördüm demesin sakın. Cuma günleri kurulan, alıcı ve satıcıları hep kadın olduğundan kadınlar pazarı veya avrat pazarı da denilen yerde ilginç de bir olay yaşanır. Ülkemizde kadınların ortak kaderi, aslında kadersizliği, burada da kendini gösterir. Sabahtan akşama kadar ırgat gibi çalışıp kanter içinde kalmış olan bu kadınlar, kazandıklarını akşamüstü bütün gün kahvelerde kağıt oynamış olan kocalarına verirler. Paraları dikkatle sayan bu erkekler, kendilerince hesapta bir yanlışlık sezerlerse eğer, utanmadan ve de alenen bir de dayak atarlar o fedakar kadınlarını. Pazarcı kadınlarımız pazarda aynı zamanda yetişkin kızlarını da görücüye çıkarıyorlar. Yanaklarını allıkla pembeleştirmiş, gözlerine de maskara çekmiş olan, şimdiki Natasha'lar benzeri, acemi makyajlı bu kızların bütün gayreti erkek annelerine kendilerini beğendirmekti. Karşılıklı beğenme, anlaşma olduğu takdirde öyle bir amanili düğün yapıyorlar ki sanırsınız ağa düğünüdür. Bahadır'ın babası çocukları çok severdi. Zaman zaman da sokakta çocuklara para dağıtırdı. Hani para dedikse öyle büyük paralar filan değil, bozuk para, dondurma parası yani. Zaten büyük parayı nasıl dağıtsın ki? Yüzbaşının aldığı maaş belli. Adamın mal varlığı da aslı yok yaylasındaki 40 bin koyundan ibaret. Söylemeye lüzum yok, devir de Menderes devri. Hatta yüzbaşı bir gün kumaş almak için bir mağazaya gider. Beğendiği kumaşı tezgahlara gösterdiğinde, yüzbaşım sen onu alamazsın, boşuna indirip de yorulmayalım cevabını alır. İşte varın siz hesap edin artık. O günlerde çocuklara bozuk para dağıtan yüzbaşı, bir gün kendi çocuğunun bozuk para gibi harcanacağını rüyasında görse inanır mıydı acaba? Menderes'li yıllarda politikacılar seçim meydanlarında kürsülerde konuşurlarken, nedense arkalarında bir iki resmi üniformalı subay bulundurmayı adet edinmişlerdi. Herhalde ordu da bizim yanımızda mesajını vermek için olsa gerek. Politikacıların yanında neredeyse esas duruşta bekleyen bu politikleşmiş az sayıdaki subaylar göze hoş gelmeyen bir tablo oluşturuyorlardı. Menderes de bu tablolardan çok etkilenmiş olmalıydı ki, ben orduyu yedek subaylarla bile idare ederim diyerek askeri bir bilgelik örneği vermişti. Yüzbaşı İlbey bu tür tablolarda hiç modellik yapmadı. Ve bir gün ansızın Urfa'nın Viranşehir ilçesine tayini çıkıverdi. Bahadır'ın aklında kalan ise komşulardan duyduğu İnönücü imiş sözü oldu. Yüzbaşı Viranşehir'e yalnız gider. Önce gidecek, orada ev tutacak, sonra ailesini yanına alacaktır. Ancak aylar ayları kovalar, yüzbaşı herhalde viran şehri gerçekten çok viran bulmuş olacak ki ailesi yanına almadı. Bartın'da 1954 senesinin sıcak bir Ağustos günü 8-10 kişilik bir subay grubu Bahadırların evine doğru gelmekti. Saniye Hanım gelişlerinden sanki bir şeyler sezmiş gibi yoksa, yoksa diyor ve oracıkta bayılıveriyor. Yüzbaşı görevinin başında ölmüş. Başınız sağ olsunlar, vatan sağ olsunlar gibi teselli edici birkaç söz ve ağlamalar, ağlamalar. Sonuçta en büyüğü ilkokul 2. sınıfta okuyan 5 çocuk ve bir kadın hayatın bambaşka gerçekleriyle baş başadır artık. Gerçi Bahadır'ın annesi ilkokul öğretmenidir ama evlendikten sonra hiç çalışmamıştır. Bakanlığa bir dilekçe verir ve Bartın Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmenliğe başlar. Yüzbaşı Bey'in viran şehir otobüsüne binerken eşi öğretmen Saniye Hanım'a bir vasiyeti vardır. Ben ölürsem çocuklarımıza yüksek öğrenim yaptırmanı istiyorum der. Bu vasiyet yıllar sonra yerine gelir. 5 kardeş de üniversiteyi bitirmişler. Hatta bunlardan ikisi ikinci bir yüksek öğrenimi de bitirerek babalarının mezarında rahat uyumasına bir nebze daha katkıda bulunmuşlardır. Öğretmen Saniye Hanım çocuklarını alıp kendi memleketi olan Samsun'a götürmeyi arzu etmektedir. Tayinini ister ve Samsun'un Terme ilçesine tayini çıkar. 1958'in bir yaz günü bir kamyonun arkasına evin eşyaları ve eşyaların üzerine de 5 çocuk ile bir kadın biner. Aynı yerli film sahnelerini andıran bir manzara ile Bartın'a veda edilir. Ve Terme. 20-24 saatlik zorlu bir yolculuk sonrası şoför Ahmet amcanın kamyonu küçük bir ilçe olan Terme'ye girer. Burada halk sürekli sel baskınları nedeniyle evlerini genellikle 1-1,5 metrelik beton veya ağaç direkler üzerine kurmuş. Her yer çeltik, pirinç tarlası. Çeltiklikler doğal olarak sivrisineği de beraberinde getirmiş. İlçede içme suyu yok. Sakaların katırlarla getirip sattığı sular içiliyor. Kullanma suyu ise ırmaktan alınıyor. Bazı evlerin altına da yağmur suyundan yararlanmak için sarnıçlar yapılmış. Henüz polis teşkilatının karakolun olmadığı Terme'de asayişi yerel kabadayılar sağlıyor. Bu kabadayılardan adaleti, mertliği ve yakışıklılığı ile tanınan Lütfi'yi burada anmayı görebiliyorum. Adam o zamanlar tek başına inanın ki bugünkü çevik kuvvetin yaptıklarını yapıyordu. Bahadır ilkokul son sınıfı ve ortaokul birinci sınıfı burada okuyor. Öğretmenleri olan Hasan Bayram ve Yahya Gündüz'ü bugün bile unutabilmiş değil. Onları hep rahmetle anıyor. İlk platonik aşkı da burada tanıyor. Ortaokul müdürünün kızı Güzide'ye gönlünü kaptırıyor. Onu ne zaman görse için ılık ılık bir şeylerin aktığını hissediyor ve Terme gözünde bir başka güzelleşiyor. Neredeyse okulun yarısı aynı kıza aşık ama kızın hiçbirinden haberi bile yok. Bir de asıb oldu Terme'nin. Hepsinin de dünya kadar yerleri ve köyleri vardı. İnsanın az toprağın bol olduğu vakitler, erkek kısmı da savaşlardayken bazı adamlar çevreyi gören yüksekçe tepelere çıkıp ''Aha şuradan şurası benimdir'' demişler ve onların olmuş. Böylece de ağa olmuşlar. Yani Türkiye'de başka ağlar nasıl ağa olmuşsa onlar da öyle olmuşlar işte. Demir Türkler, Berkiler, Tomrukçular, Turanlar bunlar benim aklımda kalanlar. Bu ağların hepsi kravatlı, takım elbiseli, belli bir bilgi ve görgüye sahip, köylüsünü gerçekten seven, koruyan adamlardı. Köylüler devletten, hükümetten göremediği iyiliği bu ağlardan görürlerdi. Yani bunlar Şener Şen'in canlandırdığı klasik Güneydoğu ağası gibi değil de Hulusi Kentmenvari Babacan tipli ağlardı. Terme'nin erkekleri hovarda adamlardı. Ağlar ise daha da bir hovardı. Samsun'un veya İstanbul'un büyük gazinolarında her zaman Termeli bir ağa görmek mümkündü. Zaten bu yüzdendir ki ağlarımızın çoğu bir kuşak sonrası züğürt ağa olmuşlardır. Hele bir Kenan ağa vardı ki bütün yatırımını yazlık bir sinemaya yapmış. Sinemanın işleri de son zamanlarda hiç iyi gitmiyor. Adam bayağı zorda yani. Zamanın meşhur aktörlerinden Urfalı Hüseyin Peydan'ın yeni bir filmi var. Gelen ağlar, giden ağlar. Film Türkiye'de hasılat ve gözyaşı rekorları kırmakta. Kenan Ağa da son şans olarak bu filmi getiriyor ve sinemanın kapısına çıkıp ''Gelen ağlar, giden ağlar, bu filmde iş yapmazsa sinemacı Kenan Ağlar'' diye bağırıyor. Neyse ki film iş yapıyor da bu sayede ağlıkta kurtuluyor. Ağlarımız genellikle Demokrat Partili. Her ne hikmetse seneler sonra ağlarımızın çocuklarını sol partilerde görüyoruz. Öyle ya, atalarımız alimden zalim, zalimden alim doğarmış diye boşuna dememişler.
Sonunda Samsun.
Ve sonunda Saniye öğretmen Samsun'a tayin oluyor. 1960 senesinde 27 Mayıs ihtilalinden 2 ay kadar önce Samsun, Kadıköy mahallesi Mis Sokağı'nda bir eve yerleşiliyor. Gemi lumbozlarına benzeyen pencerelerinden bırakın güneşi havanın bile girmeye cesaret edemediği, sadece sokak tozlarının girdiği bir bodrum katıydı burası. Bitişik evin üst katında ise şimdilerde kimseye yabancı gelmeyecek bir aile oturmaktadır. Gencebay ailesi. O zamanlar televizyon olmadığından gidip gelmeler, komşuluk ilişkileri daha güçlü. Bahadırlar da yılbaşı geceleri gencebaylara gidip tombala ve fırdöğünde oynamaktalar. Bahadır'dan birkaç yaş büyük olan Orhan Gencebay, evinin terasında gaz tenekelerine beton döküp halter yapıyor ve vücut çalışıyor. Okçuluk sporu ile ilgilendiğinden güçlü olması gerekiyordu herhalde. Bu arada zamanın en ünlü halk müziği sanatçıları olan Muzaffer Akgün ve Ahmet Sezgin'in saz gruplarında bağlama çalıyordu. Çok genç yaşta olağanüstü yeteneklerini kanıtlamış gerçekten sıra dışı bir kişiydi o. Samsun'da bugünkü liman henüz yapılmamıştı. Yolcu gemileri kıyıya yaklaşamaz, gemilerdeki yolcu ve yükler açıklardan sahile kayıklarla getirilirdi. Kayıkçılık birçok kişinin ekmek kapısıydı. Yaz kış demeden soğuk, rüzgar ve azgın dalgalarla boğuşan bu kayıkçıların ölümleri ya zatürreden ya da veremden oluyordu. İşte bu 15 kişilik büyük kayıklardan birine de ortaokul öğrencisi olan küçük Bahadır kullanıyordu. Bir sabah radyoda marşlar çalıyor ve Albay Alpaslan Türkeş tok sesiyle ihtilal yaptıklarını ve nedenlerini anlatıyor. 27 Mayıs 1960 sabahıydı. Sokağa çıkmak yasaklanmış ama halk sokaklara taşmış, askerleri kucaklıyor, öpüyor, omuzlarını alıyor, onlarla halay çekiyor. Yani öyle bir sevgi yumağı ki görmeyenleri anlatmak çok zor. Şimdi bu olayı 12 Mart ve 12 Eylül ile aynı kalıba koyanları insafa davet ediyorum. Halkına ilan edilmemiş böyle bir bayram yaşatan başka bir ihtilal bilen varsa bir adım beri gelsin bakalım. Bu harekat ile Menderes'in parlamenter diktatörlüğü sona eriyor ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ileri anayasasına kavuşmuş oluyordu. Buna devrim denmezdi de ne denirdik? Zani öğretmen bir akşam 5 çocuğunu da karşısına alır ve ''Yavrularım, hepinize yüksek öğrenim yaptırmak istiyorum. Babanızın da en büyük arzusu buydu. Ancak benim bir öğretmen olarak imkanlarım çok sınırlı. Bu nedenle sizleri askeri okullara vermek zorundayım.'' der. Daha sonra ihtilal komitesinde bulunan şehit yüzbaşının eski arkadaşları olan Albay Vehbi Ersu ve Albay Mucip Ataklı da bu fikre destek verirler. Artık ufukta askerlik günleri görülmektedir. Önce Bahadır'ın ağabeyi sınava girer ve Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanır. Bunu takiben kendisi de İzmir Askeri Hava Lisesi sınavlarını kazanır. Ancak bu sefer de sağlık raporu alırken problem çıkar. Kilosu asker olmak için yeterli değildir. Bahadır kalem gibi ince meme dandıran bir çocuktur. Olsa olsa 42-43 kilo. Bu da askerlik için az bulunur. Samsun Askeri Hastane Başhekimi Doktor Binbaşı Selahattin Ereren olmaz diyor. İlla ki 50 kilo olacak diye diretiyor. Rejimler, iğneler, ilaçlar filan kilo bir türlü 44'ten yukarı çıkamıyor. Sonunda aracılarla, ricacılarla binbaşı ikna ediliyor da rapor alınabiliyor. Birkaç sene sonra küçük kardeş de askeri hava lisesine geliyor ve böylece yüzbaşının 3 oğlu da Türk Silahlı Kuvvetleri saflarındaki yerlerini almış oluyorlar. O şimdi asker. Samsun Mithat Paşa Ortaokulu'nu bitiren Bahadır artık kapıldı gidiyor bahtının rüzgarına ve annesiyle güzel İzmir'in güzel yalı semtine gelip askeri liseye teslim oluyor. Evet, kışlalar doluyor bugün. Okulun nizamiyesinde 120 çocuk aileleriyle birlikte bekliyor. Bir subay onları sıraya dizip içeri sokuyor. Ailelerine misafirhanede bir saat beklerler ise oğullarını askeri kıyafetle görebilecekleri söyleniyor. 120 askeri öğrenci adayı önce berbere tıraşa götürülüyorlar ve bütün saçlar kazınıyor. Daha sonra hamam faslı ve ardından verilen kıyafetler giyilmeye çalışılıyor. Berberden sonra zaten herkes birbirine gülüyor. Bu kıyafetlerden sonra ise gülmeler yerini kahkahalara bırakıyor. Gömlek yakaları neredeyse boynu iki kere dönecek, pantolon paçaları kıvrılıyor, postallar biraz geç de olsa bağlanabiliyor. Kıyafeti tamamlayan şapka ise kafada sürekli olarak dönmekti. Şu anda hepsi Moskova sirkinin komiklerini andırıyor. Bu kılıkla tekrar nizamiyeye döndüklerinde hiçbirisi ailelerince tanınamıyor. Saniye öğretmen de oğlunu önce tanıyamıyor. Belki içten içe telef oldu bizim oğlan diye düşünüyor.